Programımıza devam ediyoruz sayın seyirciler inşallah. Serdar Hocam, Altı Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnşallah. Buyurun hocam.
İnşallah. Şimdi bir cahil yazar hücreleri şey diyordu, aptal diyordu ama değil hücreler virüslerde dahi mükemmel Allah'ın aklı tecelli ediyor. Örneğin mesela bir virüs hücre içine girdiğinde hareket etmesi gerekir. Veya bazı virüslerin öyle bir özelliği var. Hücre içine girdiğinde hareket ediyorlar hücrenin içinde. Bunu yaparken çok ilginç bir metot kullanıyorlar. Öncelikle hücrede aktin adlı moleküller var. Bu aktin molekülleri birbiri ucuna eklenerek uzun zincirler oluşturuluyor. Böylece uzun bir protein zinciri olmuş oluyor. Buradaki itme gücünü kullanarak virüs hareket edebiliyor. Şimdi burada çok zekice bir yöntem var. Yani bir tren rayı adeta oluşturup onun üzerinde de hareket ediyor gibi bir durum var. Bu aktin moleküllerin oluşturulmasıyla böyle bir şey oluyor. Ama bu aktin moleküllerinden zincirler oluşturulabilmesi için ek proteinlere ihtiyaç var çeşitli. Adaptör proteinleri deniyor buna. Şimdi virüsler bu aktinleri kullanabilmek için hücrede bulunan bu adaptör proteinlerinin varlığını bilircesine onlara bağlantı yapıyorlar. Mesela şu şekilde bakacak olursak burada mesela bazı adaptör proteinleri üretiyorlar bakteriler ve virüsler. Bu adaptör proteinleri hücrede bulunan diğer adaptör proteinleriyle birleşerek ondan sonra bu aktin filamentlerini, aktin zincirlerini uzatabiliyorlar. Şimdi burada çok zekice bir durum var. Yani bir defa virüs canlı bile değil. Hiçbir şuuru yok. Bakteri de öyle. Hiçbir şuuru yok. Ama hücrelerin içinde böyle bir ray oluşturma sistemini bilircesine ve rayın oluşumunun detaylarını bilircesine bir sistem var burada. Öyle ki onun ilk başlangıcı için gerekli olan adaptör proteinine bağlantı yapan başka bir adaptör proteini var burada. Bunu bir virüsün bakterinin akıl edemeyeceği, bilemeyeceği, çünkü kendisi dışında bir ortam, bilme diye bir kavramı zaten bilmiyor. Kendi dışındaki bir hücrenin içindeki bir detayı bilip ona göre bir molekül üretimi söz konusu. Bunu hakikaten hayranlık veren bir durum. Yani bunların tesadüflerle böyle şuursuz doğa kanunlarıyla kör tesadüflerle açıklanamayacağı çok açık bir gerçek.
İnşallah.
İnşallah.
Yani evrim öyle.
Yeri gelmişken söyleyeyim, aptal hücreler diye aslında abdal. Yani Arapça söylüyoruz. Abd kul demek. Yani Allah'ın kulları o hücreler aslında. Yani onu söyleyen yazar onu belki öyle bilmeyerek söylüyor ama yani gerçeği o kelime, o yüzden o şekilde hakikaten ab, yani o hücreler Allah'ın kulları. Allah ne emrettiyse onu yapıyorlar. Yani şuursuz etten sudan oluşmuş varlık varlığını bile bilmeyen proteinler, atomlar kendi başına organizasyon yapabilirler mi? Bir amaca yönelik hareket edebilirler mi? Yani insanların yapamadığı şeyleri yapabilirler mi? Tesadüfler bunları yapabilir mi? Müthiş organizasyonları bir amaca yönelik, hayata yönelik, gayeye yönelik şeyleri yapabilirler mi?
Tabii ki yapamaz.
Mümkün değil. Tabii ki Yüce Rabbimizin sonsuz kudretiyle oluyor bunların hepsi inşallah.
İnşallah. Yani burada proteinlerin birbiriyle bağ yapabilmeleri çok hassas dengeler üzerine. Yani burada bir üç boyutlu şekil var, aminoasit dizisi var. Ona uygun bir geometrik yapı ve onlara uygun aminoasitlerin olması şart. Çünkü o ikisi birbiriyle iletişim halinde olacak. Yani bütün bunların hesabını nasıl yapsın bir bakteri, bir virüs? Ve bunun neticesinde böyle bir gaye, yani hareket gayesinin oluşmasını nereden bilsin? Burada hareketle beraber o en ince tasarımın her bir detayına hakim olan bir akıl olduğu çok açık. Yani her şeyi göz önünde bulunduruyor. Her şeyi ihata ediyor. Böyle bir şeyi tesadüfler, evrim teorisi yapamayacağı çok açık. Bu Allah'ın sanatının bir tecellisi inşallah.
İnşallah. Yani şimdi evrim böyle her seviyede zaten çöküyor. Bir de evrimcilerin şöyle üstünü örtmek istedikleri bir konu var. Yani işte diyorlar ki doğal seleksiyonla işte hayatta kalma mücadelesidir bir tek dünyadaki yaşam. Ve doğal seleksiyonla bu seçilir. İşte hayatta kalanlar yoluna devam ederler. İşte bu doğal seleksiyon sayesinde de canlılardaki özellikler seçilir falan gibi böyle akıl almaz bir iddia ortaya atıyorlar. Yalnız hesaplayamadıkları veyahut da üstünü örtmeye çalıştıkları şöyle bir durum var. İnsan vücudunda ve diğer canlıların vücudunda da insanın estetiğine ve lüksüne yönelik çok fazla özelliği var. Sen şimdi bunu doğal seleksiyonla nasıl açıklayabilirsin ki? Yani doğal seleksiyon sadece hayatta kalma mücadelesi ve işte o organ veyahut da o sistem onun hayatta kalmasını sağlıyorsa onu seçer diyor. Şimdi insana bakıyoruz, hayatta kalması için değil, yani çok fazla lüksüne şey var. Mesela insanın konuşması hayatta kalmasıyla alakalı bir şey değil. Bir insan konuşamasa da hayatta kalır. Koklayamasa da hayatta kalır. Görmese de hayatta kalır. Duymasa da hayatta kalır. Saçı atıyorum uzamasa da hayatta kalır. Veyahut da parmakları 5 tane olmasa da hayatta kalır. Değil mi? Yani bu yani aklınıza gelebilecek birçok özelliği var insanın. Ve bunların hiçbiri olmasa da hayatta kalabiliyor. Ama olması çok büyük bir güzellik oluyor. Mesela biz yemek yediğimiz zaman lezzet almayabilirdik. Allah öyle bir sistem yaratmayabilirdi. O zaman ne olacaktı? Yine yemek yerdik. Ama lezzet almazdık. Bir zevk almazdık ondan. Ama Allah çok güzel bir nimet olarak öyle bir şey yaratmış. Kokluyoruz mesela bir gülün kokusu, işte parfümler var, onların kokusu çok hoşumuza gidiyor değil mi? Yani bu bir lükstür. Bu hayatta kalma mücadelesiyle oluşan bir şey zaten olmaz da. Mesela üç boyutlu olarak görüyoruz etrafımızı. Normalde bir göz, tek bir göz fotoğraf gibi görür. Yani iki boyutludur. Tek bir göz iki boyutlu görür. Diğeri de iki boyutlu görür. Ama Allah öyle bir sistem yaratmış ki iki farklı açıdan, yani göz işte 1-2 santimlik bir arayla bir şeye bakıldığında göz o iki resmi alıyor, beyine götürüyor ve onu üç boyutlu derin hale getiriyor. Yani bu muhteşem bir sanat ve muhteşem bir nimet. Yani ve muhteşem ve lüks bir şey. Yani bunun yaşamla, hayatta kalma mücadelesiyle uzaktan yakından alakası yok. Yani biz böyle iki boyutlu da izleyebilirdik değil mi? Yani o zaman ölür müydük? Yok. Yine yaşamımıza devam ederdik. Hiç olması bile gerekmiyor hatta. Allah böyle bir lüks yaratmış. Yani mesela kaşımız var. Gözümüzün üzerinde duruyor. Hani terlersek orada kessin, gözümüzü rahatsız etmesin diye. Kirpikler var. Bir estetik veriyor bakıldığı zaman. Değil mi? Yani bu bunun gibi sayılacak yüzlerce binlerce şey var. Bunların hiçbirisi yaşam mücadelesinde görevi olmayan şeyler. Tamamen insanın lüksüne, estetiğine ve nasıl diyeyim, yani böyle hoşuna gitsin diye Allah'ın yarattığı şeyler. Bunları kalkıp da bunlar yaşam mücadelesi sonucunda oluşmuştur veyahut da yaşam mücadelesi sonucunda seçilmiştir diyebileceğimiz bir durum yok. Yani bizim bunu Allah'ın izniyle yapacağımız tek şey şükrünü etmek. Zaten Allah da ayette şöyle buyuruyor. Nas suresi 18. ayette. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir buyuruyor Allah. Yani Allah'ın bu kadar nimeti varken yani genelleme yaparak dahi sayamazsınız diyor Allah. Hani teker teker saymayı bırakalım. Genelleme bile yaparak sayamazken biz kalkıp bu nimetlere İşte yok doğal seleksiyon, işte doğanın bir armağanı, mutasyon mucizesi gibi böyle şeyler takıp da işte aşağı örtbas etmeye çalışırsak eğer, onun ahirette hesabını verilemez yani. Onu iddia eden kişi veremez inşallah.
İnşallah. Yani hakikaten bu tek tek yapılara baktığımızda hepsi muazzam kompleks. En ufak bir enerji üretimi benzerini biz hayal bile edemeyiz hücrede gerçekleşen. O evrimcilerin o ilkel kafalarıyla ilkel dedikleri bakterilerdeki o sistemlerin benzeri şu an yok. Öncelikle nasıl oluyor ona bir bakalım. Şimdi mitokondride enerji üretimi oluyor ama bu o kadar ilginç ve kapsamlı bir düzen ki. Şimdi burada şöyle bir mitokondri zarı gözüküyor. Mitokondrinin zarında buradaki molekül Ali Demirsoy'un oluşması imkansız diye belirttiği sitokrom C. Bunun gibi daha pek çok başka molekül ve hareketli bir molekülün daha olması şart. Burada ya, bu moleküllerin görevi ne diye bakıyoruz. Çok kompleks moleküller bunlar. Bunların görevi tek bir elektron taşınması. Elektronu ellerinde taşıyorlar. Bu sıradaki açığa çıkan enerjiyle de bazı hidrojen iyonlarını zarın diğer tarafına pompalıyorlar. Çok mükemmel bir şekli var bunların. Adeta birer bilgisayar gibi çalışıyor bunlar. Hı. Bir defa bunların her birinin zara, bunlar protein. Bunların zara oturtulması gerekiyor. Bir kısmı hareketli. bunların elektronları taşıyabilmeleri için burada böyle şekil olarak gösteriliyor ama içinde özel gruplar var. Demir sülfür grupları, hem grupları. Bu gruplar protein şekli de çok özel. Aynı grupları protein farklı farklı yerlerine yerleştirdiğiniz zaman farklı voltaj seviyeleri elde ediliyor. Böylece o farklı voltaj seviyelerine adım adım elektronlar atlanarak düzenli bir şekilde taşınmış oluyor. İşte oradaki enerji farklarından hidrojenler bir tarafa doğru pompalanabiliyor. Burada tek bir elektron için bundan çok elektronun nazaran kat be kat kompleks bir sistem olması büyük bir mucize. Burada bunların her biri çok sayıda amino asitten ve çeşitli metallerden oluşuyor. İşte demir, magnezyum, işte bakır falan gibi benzeri yapılar var. Dolayısıyla burada çok büyük bir mucize var. Yani bir sistem nasıl böyle bir şey akıl etsin? Tek bir elektron için ondan kat be kat kompleks atomların varlığı ve bunların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi nasıl akıl etsin? Bunu nasıl yapsın? Ve bu sistem neticesinde elde edilen şey de şu. En nihayetinde enerji elde ediliyor. Bu enerjiyle zaten bu maddeler üretilebiliyor. Yani en baştan enerjiyle beraber bu proteinlerin olması gerekiyor. Bunların tesadüfen oluşmasının imkanı yok. Ve bu sistemdeki herhangi bir kusur o hücrenin yok olmasına, ölümüne sebep oluyor. Dolayısıyla en baştan bütün bileşkeleriyle var olması zorunlu olan bir sistem tesadüfen gelişemeyeceği çok açık. Ve bu derece kompleks bir yapının tesadüfen olduğu iddia etmek son derece çocukça ve cahilce. Yani detaylarını bilmemekle alakalı bir durum bu.
Evet. Yani hücredeki sistemler Allah'ın denemesiyle o kadar kompleks, böyle muhteşem bir yapıları var ki. Mesela bir örnek verelim. Tabii çok yüzeyel anlatılıyor burada. Yani bundan sonra, yani burada gösterildiğinden çok daha kompleks yapıları var. Mesela DNA kopyalanması görev alan enzimleri görelim hep birlikte. DNA kopyalanması sırasında DNA sarmalının fermuar gibi açılması gerekiyor. Şimdi bakın, onu gösterecek. Bu enzim sadece şifrenin alınacağı noktaya kadar DNA'yı açar. Geri kalan kısmı bırakır. Şimdi burada bir DNA sarmalı görüyorsunuz. Bakın, DNA böyle sarmal şeklindedir. Enzim geliyor, ilgili bölgeyi açıyor. Yalnız burada çok önemli bir özellik var. Burada durdurarak onu değinelim. Şimdi DNA'nın, mesela insan DNA'sının uzunluğu 1,5 metre bir uzunluğu var DNA'nın. Bu DNA defalarca kendi üzerinde katlanıyor ve milimetrenin binde biri büyüklüğünde bir boyutta indiriliyor. Yani o 1,5 metrelik DNA'nın, düşünün, böyle bir yumak haline geliyor neredeyse. Düzenli sarılıyor ama neticede bir yumak gibi oluyor böyle. Bir daha sarılıyor, bir daha sarılıyor, bir daha sarılıyor. Ve son derece küçük bir hacme toplanıyor hepsi. 1,5 metrelik DNA. Şimdi bir protein sentezleneceği zaman, mesela bu bir hormon olabilir. Hormon bir direktif veriyor hücreye. Geliyor hücrenin dışındaki alıcıya bağlanıyor ve diyor ki filanca protein diyor sentezlensin diyor. Şimdi DNA üzerinde gen bölgeleri var. Yaklaşık 25 bin tane gen olduğu tahmin ediliyor insan DNA'sında. Yani DNA'nın farklı 25 bin bölgesinde protein kodlayan bölgeler var. Ve bu genlerin de çoğu zaman sadece bir kısmı bir proteini kodluyor. Hatta bazen farklı bölgelerinden çıkan parçalar birleştirilerek bir protein haline getiriliyor. Şimdi 25 bin tane gen arasında 1,5 metre uzunluğundaki bir DNA üzerinde bir proteinin nerede olduğunu bilinmesi lazım. Örneği şöyle tekrar alalım baştan. DNA'daki bilgilerin miktarıyla 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bir harf dizilimi var. 3.2 milyar harf. Bakın, 1 milyon ansiklopedi sayfası 1000 cilt ansiklopedi yapar. Şimdi bir nedense ki bu 1000 cilt ansiklopedi arasında bu ansiklopedilerle de ilk defa karşılaşıyor. Ve karanlık bir ortam olduğunu varsayalım. Çünkü hücrenin içerisindeki karanlık bir ortam. Bize bir sayfalık bir bilgi, mesela eline de tutuştursak onu. Bu harf dizilimi bul akıllı bir insana. Hem de üniversite mezunu, doktora yapmış, böyle profesör olsun, Nobel ödüllü olsun hatta. Diyelim ki bize bu bir sayfayı o 1 milyon ansiklopedi sayfası arasında bul. Nasıl bulacak? Tek tek alacak, böyle sayfaları çevirmeye başlayacak. Ve belki de aylar sürecek, yani ay hesabıyla. 1 milyon ansiklopedi sayfasını çevirip onu aramak çünkü kolay bir iş değil. Ve karanlık bir ortam olduğunu varsayarsak hiç bulamaz zaten. Görmediği bir şey nasıl bulacak? Değil mi? Kıyaslayabilmek için görmesi lazım aydınlıkta. Karanlıkta hiç bulamaz, değil mi? Bakın ne oluyor biliyor musunuz? DNA'nın üzerinde bir protein kodlanacağı zaman ilgili enzim, üstelik yumak haline gelmiş DNA'nın içinde, derhal ilgili bölgeyi vurup orayı açıyor. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabında ne diyor bunun için biliyor musunuz? Bu diyor ki, Darwinizm savunan bir kitap bu. Campbell and Rees bir numaralı biyoloji kitabıdır dünya. Yani bütün dünya üniversitelerinde okutuluyor. Bu diyor samanlıkta iğne aramaya benzer, iğne bulmaya benzer diyor. Ya samanlıkta iğne bulunabilir mi karanlık bir ortamda? Ya o iğne elinize batmadıkça asla bulamazsınız o iğneyi. Bütün samanları tek tek çıkartıp, bu da aylar sürer yani böyle. Tek tek bakmanız lazım iğne nerede diye. E bakın, kapkaranlık bir ortamda bir enzim, aklı, gözü, kulağı olmayan bir enzim derhal ilgili bölgeyi buluyor. Şimdi burada tesadüf mü düşünülür, yoksa sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığı mı tabii? Tabii ki yani biraz aklı olan bir çocuk bile sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının o enzimi ilgili bölgeye götürmesiyle açıklar bunu, değil mi? Başka türlü açıklanamaz bu.
Tabii ki.
Ve derhal bu şekilde oluyor. 25 bin tane gen arasında o genin ilgili bölgesi derhal bulunuyor. Yumak haline gelmiş DNA'da. Hemen kopyalama işlemi yapılıyor. Bakın nasıl kopyalıyor.
Maşallah.
Burada görüyorsunuz fermuarı açtı. Sadece ilgili bölgenin fermuarı açılır bir de. Sen ilgili bölgenin neresi olduğunu nereden biliyorsun? Ne kadar fermuarı, ne kadar açmayı gerektiğini nereden biliyorsun? Derhal ilgili enzimler yerine gelerek kopyalama işlemi başlar. Bir diğer enzim kopyalama sırasında DNA'nın üzerindeki şifreyi okur. Nitekim DNA'nın üzerindeki şifreyle okumaya başlıyor. Özür dilerim, bir geri attı ama. Evet. Burada bakın görüyorsunuz. Kopyalama işlemi başlıyor. Ve DNA'nın üzerindeki şifreler okunuyor. Bu şifre okuma sırasında ona karşılık gelen RNA molekülleri olay yerine getirilir ve messenger RNA denen mesajlı RNA oluşturulur. Kopyası çıkartılıyor. Şimdi onu gösterecek. Evet, süratle kopyalama işlemi başlıyor. Bakın görüyorsunuz. Canlandırması tabii 3D olarak. Kopyalama tamamlandıktan sonra enzimler kopyayı iki kez kontrol ediyorlar. Çünkü kopyalama sırasında hata oluşabiliyor. Hı hı. Bu hatanın olmaması gerekiyor. Bu hatanın olmamasını sağlayan özel ayrı enzimler var. Bakın burada gösteriyor. Mesela kopyalama yapıldığında ve tamir enzimi geliyor ve hata oluştuysa o kısmı çıkartır. Bakın onun da canlandırmasını göreceksiniz. Mesela hatalı bir bölge var. Yanlış ekleme yapılmış. Derhal bunu tanıyan enzimler olay yerine geliyorlar. Bakın o bölgeyi açıyorlar. Ve hatalı kısım oradan blok halde çıkartılıyor. Onun yerine doğrusu yerleştiriliyor. Şimdi burada da duralım. Burada da muazzam bir akıl var. Yani bir yerde hatanın olduğunu bilecek bir akıl olması gerekiyor, değil mi? Şimdi hata nasıl olabilir? Mesela bir düşünelim. Bir sayfayı size kontrol için verdiklerinde, burada hatalı bir yeri bul dediklerinde, hatanın bulunabilmesi için doğrunun ne olduğunu bilmesi lazım. Ancak doğruyu bilen bir akıl onun hata olduğunu fark edebilir. Yani size hiç anlamadığınız bir dille, bir insan anlamadığı dilde bir metin verilse ve burada hatayı bul dese bulamaz asla. Çünkü doğrusunun ne olduğunu bilmiyor. Ancak sizin anladığınız bir dilde olursa, mesela Türk olan birine, Türkçe bir metin verildiğinde okuma yazmaya bilinen birine, o ancak hatanın ne olduğunu bulabilir ve düzeltebilir, değil mi? Şimdi DNA üzerinde hatanın ne olduğunu bilmeyen cansız moleküller, enzimler, cansız atomlar kapkaranlık bir ortamda hatalı bölgenin ne olduğunu bilerek gidiyorlar, hatalı bölgeyi buluyorlar, orayı düzeltiyorlar. Bu da bir akıl. Kimin aklı bu? Yüce Rabbimizin aklı. Sonsuz akıl sahibi Allah'ın aklı.
Aksinde ne oluyor hocam, biliyor musun? Aksinde bu evrimciler tam 10 üzeri 79 tane ilah edinmiş oluyorlar. Çünkü atomların hepsi şuurlu hareket ediyor adeta. Değil mi? Ne yapacağını bilen ve içinde ya muazzam mekanizmalar var. Çekim güçleri, her şeyi bilinçli bir şekilde yapılıyor ve bir amaca yönelik, gayeli, muhteşem bir organizasyon var. Ve bütün atomlarda bu gözüküyor. O zaman 10 üzeri 79 tane ilah edinmiş olması gerekiyor evrimcilerin. Halbuki bir tane ilaha sen kabul et ve hepsini o zaman anlamlandır. Bütün o şuuru açıkla.
Evet.
Değil mi? Tesadüfün neyi ve put, yani başka bir şey değil.
Evet. İnşallah. Tabii yani burada sonsuz akıl sahibi Allah'ın bir yaratmasıyla muazzam bir organizasyon ve hatasız. Yani daha doğrusu Allah hatayı da Allah yaratıyor. Oradaki DNA'daki hatayı yaratan Allah. Ama hatayı düzelttiren mekanizmaları yaratan da Allah. Allah'ın onlara ol demesiyle inşallah o enzimler gidiyorlar. Hatalı bölgeyi, sadece işleri bu. Hatalı bölgeyi çıkartmak. Yerine başka bir enzim derhal doğrusunu getirip yapıştırıyor oraya. Bu tabii şimdi yani tekrar aynı örneğe dönelim. Bir metin var elinizde. O metni düzelten bir akıl, değil mi? Redaktör deniyor onlara. Veriyorsunuz metni bir kitap yazıldığı zaman. Onu düzelten insanlar oluyor mesela, değil mi? Oradaki hataları, işleri o zaten. Onun için eğitim alıyorlar. Akıllı insan bakın. Ve bütün kitabı gözden tarıyor işte. Hatalı bir yer bulup düzeltiyor. bu kapkaranlık hücre ortamında üstelik yumak haline gelmiş o DNA'nın içerisinde enzimler sadece ilgili bölgenin buluyorlar, ilgili bölgeyi açıyorlar, kopyalıyorlar. Yine hatayı düzelten enzimler sadece ilgili bölgedeki hatayı bulup derhal onu düzeltiyorlar. Yani bu tabi Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlar. Sadece şu insanı, değil mi, sonsuz güç sahibi, kudret sahibi Allah'a iman ettirtir inşallah.
Bu evrimciler mutasyonu ne diyor? Hani faydalı bir şey gibi bakıyorlar. Halbuki hakikaten faydalı olsa daha sonra böyle bir tamir mekanizmaları neden olsun? Değil mi? Madem faydalıydı, bunlar mutasyonlarla devam ederdi hata. Daha da faydalı hale gelirdi. Halbuki öyle değil. Mutasyonların faydalı olmadığı evrimciler de biliyor. Zaten bilimsel gözlemlerle de biz görüyoruz. Bu tamir mekanizmaları olmazsa bütün sistemler hep zarar görecek. Şimdi bu bozmaya bir başka örnek de şey, hücredeki yapıları bozmaya mutasyona sebep de oluyor bu. Serbest radikaller. Serbest radikaller aynı zamanda DNA'ya zarar verdiği gibi mutasyona sebep oluyor. Proteinlere de zarar veriyor. Yağlara da zarar veriyor. Yani hücrenin en temel yapıları darmadağın oluyor serbest radikallerle. Ve enerji temini sırasında çok sayıda serbest radikal üretiliyor. Daha demin gördük. Daha demin ki bu şekilde bir elektron taşındığı bir sistem gördük. Bu elektron taşındığı sistem sırasında oksijenden serbest radikal oluşuyor. Bu serbest radikal oluşmasıyla beraber bu serbest radikal işte DNA'ya, proteinlere, yağlara zarar veriyor. Bu yüzden en baştan buna karşı sistem koruma sistemlerinin olması şart. İşte çeşitli enzimler var. Superoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve redüktaz gibi. Bunlar serbest radikallerin sebep olduğu zararları engelliyorlar. Nasıl engelliyorlar? Bu serbest radikal halinde bulunan oksijeni suya çeviriyor. Bunu yapabilmesi için 3 tane enzime ihtiyacı var ve glutatyon adlı bir başka moleküle ihtiyacı var. Ayrıca başka moleküle de ihtiyaç var. Yani sadece tek bir atomun kontrol altında olabilmesi için ondan çok daha kompleks enzimler ve başka moleküllerin olması şart. Bu olmadığında ne oluyor? Bu enzimlerin hastalıklı olduğu, yani kusurlu olduğu hücreler serbest radikalin sebep olduğu zararlara dolayısıyla ölme uğruyorlar. Dolayısıyla en baştan ilk hücre oksijenli solunum yapmasıyla beraber, enerji temin yapmasıyla beraber bu sistemin olması şart. Çünkü çok yoğun bir şekilde üretiliyor. Yani oksijenin %5'i bu zamanın %5'inde bu formda oluyor. Dolayısıyla hücreyi sürekli tamir halinde, yani sürekli tamir altında tutulması gerekiyor. Kontrol altında tutulması gerekiyor. Peki 3 tane enzim birdenbire tesadüfen mi ortaya çıkıyor? Elbette ki değil. Yani hücredeki o üstün elektron taşıma sistemi, enerji üretim sistemi ve bunları serbest radikalleri kontrol altında tutan sistem bir arada bir anda olmak zorunda. Yani Allah'ın ol demesiyle bir anda var olmak zorunda. İlk hücreden itibaren bu böyle.
İnşallah. Tabii şimdi bakın, evet. Burada serbest radikal deyince ya bunlar böyle atomik düzeyde o kadar ufak ve o kadar kısa süreli oluşuyor ki. Şimdi burada Serdar Hocam'ın anlattığından bir kere o kadar üstün bir akıl olması lazım ki birine deseniz, yani herhangi bir, değil mi, akıllı insana, ya serbest radikaller var hücrenin içerisinde oluşuyormuş serbest radikaller, bunları tamir edecek bir mekanizma yap. Dünyanın bütün bilim adamları, tarih boyunca yaşamış bütün bilim adamları bir araya gelse böyle bir şey yapamaz. Yani serbest radikalin ne olduğunu bulamaz, onu tamir edecek bir şeyi de hiç yapamaz, asla yapamaz. Halbuki bakın, Allah bir örnek edinmeksizin yaratandır, yoktan var edendir. Yani burada serbest radikali yaratan Allah, onun hücreye zarar verdiğini bilen Allah, ondan kurtulacak mekanizmayı yaratan da yine Allah, o proteinleri ve enzimleri yaratan. Serdar Hocam'ın dediği gibi aynı anda var olması gerekiyor. Yani serbest radikal diye bir şeyin var olduğunu bilen akıl, onu yaratan akıl, aynı akıl. Sonsuz aklın, sonsuz Allah'ın sonsuz aklıdır inşallah.
İnşallah.
Çok kısa süreli oluşuyor. Derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. Neden? Hücrenin zarını zarar veriyor, DNA'sına zarar veriyor, kansere sebep oluyor. Ya her tarafı tahrip eden böyle. Çünkü reaksiyona giriyorlar. Bizende mesela fazladan elektron taşıyor bir oksijen molekülü. Fazladan taşıdığı elektronla derhal reaksiyona girip o elektronu başka bir moleküle vermek istiyor. Yakında ne varsa ona saldırıyor ve tahribat meydana getiriyor. İşte o enzimlerin görevi ondan kurtulmak. Onu hemen başka bir proton ekliyor, reaksiyona sokuyor ve bir düzgün bir molekül haline getiriyor. Reaksiyona girmeyecek ve nötralize ediyor. Yani orada derhal imha ediyor. Yani şey gibi, mayın var bir arazi diyelim. Mayın tarama yapıyorlar ki o mayının olduğunu bilerek, mayının olduğunu bilen bir akıl olması lazım orada. Mayın tarama sistemi, mayın arama sistemini meydana getirecek başka bir akıl olması lazım. Onunla mayını tarıyor ve onu bomba imha uzmanları gelip bulduktan sonra etkisiz hale getiriyorlar. İşte bu enzimler bunu yapıyor. Evet. Bakın kaç aşamalı ve bu da DNA'da kodlanmış olarak var ve en başından itibaren var. İşte. Şimdi burada tabii yani çok açık. Yani böyle bu Darwinizm kepazeliği, yani bu tam bir kepazelik yani, böyle pagan dini tesadüfü savunmaya çalışan her söylediği yalan yani bu pagan dininin. Burada gerçek olan, bir parça aklı olan, her örnekte bakın, her anlatılan örnek mutlaka sonsuz yaratıcının aklını gerektiriyor, gücünü gerektiriyor, yaratmasını gerektiriyor değil mi? Onu kanıtlıyor daha doğrusu, gerektiriyor değil mi? Allah affetsin. Onu kanıtlıyor. Yani doğada her yerde bu mesaj var. Allah'ın yarattığı mesajı çok açık bir şekilde.
Şimdi bu enzimler protein yapısında dolayısıyla aminositlerde oluşuyor. Ve aminositlerin bir araya geldiği yapılar tesadüfen olmuyor. Onu çok örnekte gördük. Ama aynı zamanda bu yapılarda bu görevlerini yapabilmeleri için metallere de ihtiyaç var. Yani sadece amino asit dizilerinin bir anlamı yok. Mesela bunlar da manganez, bakır, demir gibi yapıların varlığı şart. Ancak bunlarla bu görevlerini, yani serbest radikalleri etkisiz hale getirebiliyorlar. Ama bu yapıların da, yani manganezin, demirin, bunların, bakırın, bunların hücre içine girmesi kontrollü olmak zorunda. Belli bir değerin altında olmaması lazım. Belli bir değerin üstünde olmaması lazım. Hücrenin o geçirgen olmayan yapısından geçebilmeleri gerekiyor. En baştan bu şeyle beraber, bu sistemle beraber hücrede kapılar olması lazım. Bu manganez için, bakır için, demir için. Bunları hücre içine taşıyan proteinler, taşıyıcı proteinler olması lazım. Taşıyıcı proteinlerden ayıran sistemler olması lazım. Mesela asitliği kullanıyorlar, kullanılıyor hücre içinde. Başka böyle kimyasal çok üstün teknikler kullanılarak ayrılıyor. Ondan sonra bu enzimi yerleştiren başka bir sistem daha olması lazım. Bunların her birinin aynı anda olması lazım. Çünkü birinin eksikliğinde bu enzimin ilgili yerinde, onun için özel hazırlanmış bölgesinde o ilgili atom giremeyeceği için, yani manganez, bakır, demir, bunlar giremeyeceği için bunlar da görevini yapamayacak. Dolayısıyla bir sistem bütün halde ilk baştan olması şart. Burada da tekrar onu görüyoruz inşallah.
Evrimciler böyle şey zannediyorlar. Yani işte Darwin ne bir kısım insanlar işte sen böyle bir teori at ortaya, biz bunu destekleriz diyorlar mesela, böyle bir şey oluyor. Onun ardından işte evrimciler sahtekarlıklar yaparak insanları Allah inancından uzaklaştırmaya çalışıyorlar belli bir dönem. Ondan sonra işte üniversitelerde boy göstermeye başlıyorlar. Oradan işte biz diyorlar hakim olacağız olaya. Ondan sonra tüm insanlara da evrim teorisini empoze edeceğiz. Biz işte böyle bir düzen kuruyoruz kendi içimizde diyorlar. Halbuki tamamen Allah'ın kontrolünde olduklarının farkında değiller. Yani yaptıkları her adım, yani o evrim teorisinin her iddiası, her şeyi Allah'ın kontrolünde yapıyorlar. Bundan habersizler. Onlar zannediyorlar ki biz böyle bir düzen hazırlıyoruz. İşte dünyaya hükmedeceğiz. İstediğimiz inancı insanlara empoze ederiz. Öyle bir şey yok. Yani onların yaptığı her şey Allah'ın izniyle ayrı zamandaki olaylara hizmet ediyor. Yani aynı zamanda inşallah Hazreti Mehdi döneminin, Hazreti Mehdi'nin gelmesi için, yani bu böyle bir inkar ortamının olması gerekiyor. Zaten Peygamberimiz bildiriyor. Her türlü helalin, her türlü haramın helal sayıldığı bir fitne ortaya çıkacak diyor ve Allah apaçık inkar edilecek diyor. Böyle bir dönemden bahsediyor Peygamberimiz. Yani bunların zaten olması gerekiyor ve onların yani kendilerince kurdukları düzen zaten Allah'ın kontrolünde olan bir düzen. Ve Allah o düzeni kurduğu başka bir düzenle tekrar bozacak ve Allah inancını inşallah yeryüzüne hakim kılacak. Yine ayette Allah, Rad suresi 42. ayette, onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı. Yani şu anda da mesela şeytan Allah'a sığınırız inşallah. Mesela şu anda evrimcilere bakıyoruz, sürekli bir hileli düzen kuruyorlar değil mi? İşte mesela mutasyon konusu. Yani mutasyon konusunda DNA'ya ek, faydalı, yani evrimi gerçekleştirebilecek bir şekilde bir mutasyon örneği gözlemlenmiş midir diye sorduğumuzda böyle bir soruya cevap kesinlikle hayır. Ama biz bunu nasıl evet'e çeviririz? İşte faydalı mutasyon vardır. DNA'yı bozar ama işte çok ücra köşelerde bir yerde bir faydasını biz buluruz. İşte bunu da faydalı mutasyon diye insanlara empoze ederiz. Bakın bu düzendir mesela. Hileli bir düzendir bu. İşte başka birçok örneği var. İşte ilk hücre nasıl oluştu? Biz yapamıyoruz ama onun kendi kendine oluşacağını bir şekilde insanlara anlatırız ve kandırırız. İşte yok uzaydan protein düşmüş. O sırada tam yanardağın köşesine düştüğü için orada bir anda yalıtılmış falan gibi hikayelerle biz bu da bunu kendi işimize güvenli bir şekilde söylersek insanları aldatırız gibi. Böyle düzenler kuruyorlar. Allah diyor ki öncekilerde böyle hileli düzenler kurmuşlar. Yani mesela Nebraska adamı, Piltdown adamı, işte heykelin çizim sahtekarlıkları. Onlar da kurmuşlardı. Allah diyor ki fakat düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir. Zaten tümü Allah'a ait. Yani sizin o kurduğunuz düzenler de Allah'a ait. Yani siz öyle kendi başınıza hareket etmiyorsunuz. Her bir nefsin ne kazandığını o bilir. Bu yurdun, yani dünyanın sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir, buyuruyor Allah. Yani Allah'ın izniyle şu anda aynı zamanda yaşıyoruz ve işte Allah'ın o güzel dönem için böyle yani Allah'ın inkar edildiği bir dönem de yaratıyor Allah. O güzel dönemin değeri anlaşılsın diye. Ve şu anda Allah'ın izniyle tam anlamıyla İslam hakimiyeti olacak dünyada. Şimdi. Allah inancı hakim olacak. Herkes Allah'ın varlığını kabul edecek. Kur'an'a tabi olacak herkes. İnşallah. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa inşallah geldi yeryüzünde. Ve inşallah zuhur edecek daha çok yakında. Bunların hepsini çok yakında göreceğiz. Yani inşallah. Bu inşallah. Gelişmelerden net anlaşılan bir durum. Çünkü bu böyle 150 sene boyunca böyle bir safsatanın tüm dünyaya hakim olması çok metafizik bir durum. Yani sırf şu bile gerçekten değişik bir durum olduğunu bize gösteriyor. Bir de zaten şimdi hocamız sürekli anlatıyor. Bazı kimseler İslam hakimiyetinin olamayacağı kanaatinde hareketler yapabiliyorlar. Halbuki Allah bir ayette zafer, yani zafer durumundan bahsederken şeytanın Allah'a sığınım, biz o günleri sizin aranızda devrettiririz buyuruyor. Yani zafer bir gün Müslümanların oluyor, bir dönem. Bir dönem mesela kafirlerin olabiliyor. Biz devrettiririz diyor aranızda Allah. Şu anda geçmişte, şu an son 150 senede kim hakim? Küfür hakim değil mi? Şimdi sırada Allah'ın izniyle İslam hakimiyeti var. Yani zaten Kur'an'ın tek bir ayetinden dahi İslam'ın hakim olacağı, Allah'ın inancının hakim olacağını tek bir ayetten dahi anlıyoruz. İnşallah ama onun haricinde tabii yüzlerce hadis var. Çok fazla sayıda ayet var. Zaten konu çok net. Ama tabii samimi olanlar bunu görebiliyor ve kabul edebiliyor inşallah.
Şimdi bu biraz önce gördük dedik ki özel bir sistem var. Bunun adı elektron taşıma zinciri. Yani kompleksler var. Bunlar protein kompleksleri. Protein kompleksleri eldenede elektronları bir elektronu iletiyorlar. Şimdi bu bir elektron neden böyle bir şey iletilsin? Yani neden bir eldenede iletilsin? Bunu dedik ki gördük ki bununla beraber hidrojen iyonları zarın karşı tarafına doğru pompalanıyor. Şimdi burada o kadar detaylı bir sanat var ki. İyi de yani neden böyle bir sistem olsun? Neden hidrojen iyonları bir tarafta pompalansın? Neden bir yerde öyle bir yoğunluk olsun? Şimdi burada gözüküyor ki tek tek kademe kademe gelişimin hiçbir faydası yok. Çünkü bu hidrojen iyonlarından da enerji elde eden başka bir sistemin olması lazım. Elektronları taşıyan sistem, o sırada hidrojeni kaç tarafa taşıyan sistem ve hidrojenin birikmiş hidrojenden enerji elde eden bir sistemin aynı anda olması lazım. Böyle bir şey yani kademe kademe olması mümkün değil. Kademe kademe olduğu takdirde de neticede bir anlamı olmaz. Çünkü bir en nihayetinde enerji elde etmesi için bunların hepsinin bir arada olması lazım. Peki enerji nasıl elde ediliyor? Enerji elde edilmesi için de şu ekranda görüyoruz. Hidrojen iyonları bir tarafta pompalandı. Pompalanmasıyla beraber burada özel bir motor var. Bu motorun bulan şahıs Nobel ödülü aldı. Çünkü buradaki sistem benzersiz. Harika bir sistem. Hücredeki o dünya hücrenin dünyasında en ileri bir teknoloji görüyoruz. Neye benziyor bu? Bunun benzediği sistem barajlara benziyor. Barajlarda su birikiyor bir yerde. Suyun birikmesiyle beraber orada bir potansiyel enerji var. Suyun oradan düzgün şekilde boşaltılmasıyla beraber barajlarda bulunan suyun döndürdüğü tribünler sudaki enerjiyi hareket enerjisine ve oradan da elektrik enerjisine çeviriyor. Şimdi burada çok detaylı bir sanat var. Yani bu baraj teknolojisi 20. yüzyılda bulunan bir teknoloji. Ve bütün oralardan bütün şehirlerin elektrik temin etmesi yeni bulunan bir sistem. Ve bu hakikaten büyük bir teknoloji gerektiriyor. Peki burada nasıl oluyor bu? Çok sayıda bu herhangi bir protein de değil. Bu bir protein kompleksi. Yani çok sayıda proteinden oluşan bir yapı bu. Dolayısıyla burada tek tek değil bir proteinin kademe oluşması, çok sayıda proteinin aynı anda var olması ve bu proteinlerin buraya düzgün bir şekilde monte edilmesi gerekiyor. Mesela burada neler var? Hidrojen iyonların aktığı bir kanal var. Hidrojen iyonları akmasıyla beraber bir enerji oradan geçiyor. Ve oradaki enerji kimyasal enerjiye dönüştürmesi lazım. Yani mesela düşünelim. Hidrojen iyonlarının aktığı bir kanal yapıldı. Bunun ne anlamı var? Tamamen sistemi başa çevirdin. Yani zarın bir tarafına özenle pompaladığınız hidrojen iyonları o kanalın oluşmasıyla beraber aniden diğer tarafa geçti. Hiçbir anlamı yok. Bununla beraber geçtiği zaman özel bir sistemin de olması lazım. Yani o hareketten bir enerjinin de elde edilmesi lazım. İşte karşı tarafta da o sırada dönen başka bir çark var. O çarkta özel olarak ATP dediğimiz moleküller var. O moleküllerden üretiyor. Ama bunu da üretebilmesi için başka moleküllere gerek var. ADP ve bir fosfat grubuna gerek var. Bunlardan özel olarak o hareket enerjisini kullanan bir sistemin varlığı şart. Üretecek, o iki ayrı molekülü alacak, birleştirecek ve bırakacak. Bunların her birini yapacak. Mesela birleştirdi, bırakmadı. O da olmaz. Yani bu üç özelliği de bulundurması gerekiyor. Birleştirecek, ya alacak, birleştirecek ve bırakacak. Dolayısıyla sistemin kademe çalışması imkansız ve mantıksız. Ve bir netice de vermiyor. Ayrıca şu da bulundu. Burada mesela hücrenin yeterince ATP'si var hücrede. Yani kullanabildiği enerji şeyi var. Bu durumda gereksiz miktarda ATP üretilmesinin bir anlamı yok. Hücre için o da bir kayıp. Burada proteinler arasında, burada gamma ve epsilon adlı iki tane şey var. Protein altyapısı var. Onlar arasındaki bağlantı değiştirilerek ATP üretiminin verimliliği değiştiriliyor. Öyle ki yeterince enerji olduğunda bu motor düşük verimde çalışıp fazla ATP üretmiyor. Ya bu kadar hassas ayarların olduğu bir sistem bu. Tek bir motordan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu motor bütün bu detaylarıyla ve önceden gördüğümüz elektron taşıma zinciri ile beraber aynı anda var olması lazım. Bunun kademe kademe gelişmeyle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir mantığı yok. Yani tamamen bir safsata. Zaten evrimciler bu kompleks sistemde sadece bir proteini devreden çıkarsalar bu sistem tamamen çöküyor. Değil yani bir proteinde kusur meydana getirmek. Onda da çöküyor. Dolayısıyla yani moleküllerin dünyasına baktığımızda hakikaten çok büyük bir teknolojiyle karşılaşıyoruz. Yani bunların her biri bilgisayar gibi varlıklar. Bir bilgisayarda ufak böyle değişikliklerle üstü bir bilgisayar yapamazsınız. Yani daha doğrusu şuursuz bir müdahaleyle, fiziksel müdahaleyle mesela bir çekişle vurmakla daha iyi bir bilgisayar olur mu? Olmaz. Burada da öyle tesadüflerin yapacağı şey ancak bir zarardır.
Bunun aslında filmini göstereyim de bir üçe geçerseniz şimdi anlattık ama nasıl ne olduğunu anlatılması bakımından bakın bir canlandırmasını göreceksiniz burada. Enerji santralları hücrenin mitokondri yiyeceklerden aldığımız şeker kan yoluyla hücrelere ulaşıyor. Hücreye giren şeker, glikoz burada glikoliz adı verilen bir dizi çok karmaşık işlemden geçiyor. Çok kabaca anlatılıyor yani burada yüzeyel olarak. Bu işlemler sonucunda glikoz hücre sitoplazmasında bir başka kimyasala, onun adı pirivik asit diye bir kimyasala dönüşüyor ki bunlar çok kompleks reaksiyonlar. Bu da bu molekülde mitokondrinin içine geliyor bakın. Şimdi mitokondri iç içe geçmiş iki zardan oluşuyor. Hücrenin enerji santralı burası. Bir dış zar var gördüğünüz gibi. Bir de içeride kıvrımlı bir zar görüyorsunuz. İçteki zar işte bu hocamın bahsettiği enerjiyi depolayan özel moleküller var. Bunların görevi enerjiyi tutmak. Enerji çünkü elle tutulan bir şey değil. Gözle görülen, elle dokunmayla anlaşılan bir şey değil. Bunu depoluyor gerektiği yerde kullanılmak üzere. Bu moleküle de ATP deniyor. İşte çok özel bir kimyasal yapı bu. daha geniş tutmak için de alanı bakın kıvrımlı özel bir yapısı var. Allah tarafından böyle yaratılmış. İç ve dışlar arasında kalan yerde ATP sentezi için gerekli olan hidrojen iyonları da depolanıyor bu arada kalan bölgede.
Evet. Şimdi burada bütün bu ifadelerde hızlıca söyleniyor. Mesela hidrojen depolanıyor dedik. Ama o hidrojen depolanması için ne kadar kompleks sistemler olduğunu gördük. Hücrede bütün bu kolaylıkla ifade ettiğimiz kelimeler aslında çok büyük gerçekleri ifade ediyor. Yani burada 4-5 tane enzim ve bir tane de motor var.
Evet.
Aynı zamanda bu hücrenin bu kısmına gelene kadar o glikoliz aşamasında 10 tane enzim var.
Evet.
Ve bu enzimlerin her biri de tesadüfen oluşması imkansız. Ayrıca o oluşan ürünleri de taşıyan başka sistemler var. Yani hücrenin sıvısında üretiliyor bu ilk aşama glikoliz. Oradan da orada üretilen malzemelerin taşıması için mitokondrinin iç zarı çünkü orada görev yeri. Orayı taşıması için de bambaşka bir sistem gerekiyor. Evet. İç içe geçmiş ve her biri tek başına muazzam kompleks.
Evet ve indirgenemez komplekslikte yapılar. Yani daha basit olmuyor bunun. Şimdi kırmızının iç kısmında nodüller var. Birazdan daha yakın çekime geçecek. Böyle minik yuvarlak yapılar. Nodüller üzerinden hidrojen iyonları matrikse geri dönüyor. Ve böylece ATP sentezleniyor. Bakın bunun nasıl olduğunu gösterecek şimdi size. Bakın bunlar işte nodüller görüyorsunuz burada. Minik minik nodüller. Şimdi hidrojen iyonları bunların üzerinden bakın buradaki reaksiyonları bir araya getirmişler. Kabaca böyle gösteriyor. Bakın ne kadar kompleks ve adım adım gidiyor. Yani domino taşı gibi önce biri oluşuyor, sonra ikinci reaksiyon, sonra üçüncü reaksiyon ve bunların her bir aşamasında enzimler görevli. Bakın gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunu anlaması için bile insanların üniversiteye gidiyorlar, özel eğitim görüyorlar. Yani o kadar zor ve 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bilimsel gerçekler bunlar. Krebs döngüsü deniyor buna. Çok aşamalı, kompleks kimyasal işlemler gerçekleşiyor.
Burada çok ilginç bir şey var. O Krebs çemberi bir çember hakikaten. Bir yerden başlıyor ve aynı yerde bitiyor. Ama bu çemberin devamı için bir sürü enzim gerekiyor. Ve çembere dışarıdan bir molekül ekleniyor. Privat molekülü ekleniyor. Privat molekülünden asetil koenzima deniyor aslında. O ekleniyor. Ondaki o karbonlardaki biriken enerji kullanılıyor. Ama işte orada sadece yani ufacık iki tane karbonda birikmiş olan enerjinin açığa çıkabilmesi için orada gördüğümüz çok sayıda enzimin varlığı şart. Ve bunların hepsinin aynı anda olması lazım. Çünkü bir tane eksik olsa o çember tamamlanmayacak ve bir yere doğru madde birikecek. Yani bir yere doğru mesela suyun akacağı bir alan olmazsa ve su sürekli bir nehir bir yere doğru birikirse şehirde ne olur o şehri doldurur ve sel altında bırakır. Burada da öyle güzel bir çember var ki o çember sayesinde sürekli üretilecek maddeler yan ürünler olarak üretiliyor. Dışarıdan da malzeme sürekli dışarıdan geliyor. Burada ki enzimlerin varlığı da şart. Glikoliz aşaması birinci aşamaydı hücre sıvısı içinde. Krebs çemberi ikinci aşama. Burada önceden de gördüğümüzde bu üçüncü aşama. Bunların her birinin aynı anda olması lazım.
Evet. Şimdi bu sistemler 100 trilyon hücrenin her birinde var. Mesela karaciğer hücresinde 2000 tane mitokondri var. Ve her bir mitokondride sayısız oranda gerçekleşiyor bu reaksiyonlar. Şimdi bakın burada gösteriyor şimdi. NADH adı verilen ve bunların isimleri önemli değil. Akılda kalmasına gerek yok ama verilen bilimsel isimleri görüyoruz. Bu NADH adı verilen enerji taşıyıcıları iç zara gömülü olan enerji taşıyıcı proteinlere hidrojen iyonları taşır. Bakın bunu gösteriyor şimdi. Bu proteinlere bu NADH denen moleküller bakın hidrojen iyonlarını taşıyor. Görüyorsunuz. Hidrojen iyonları da bakın iki zarın arasında birikmeye başlıyor. Bakın iyice kalabalıklaştı. Hidrojen iyonları toplandı burada. Değişen elektrik yükü ve iyon konsantrasyonu dengenin değişmesine sebep oluyor ve ATP sentezi için uygun koşullar oluşturuluyor. Buradaki protonların, hidrojen iyonlarının birikmesiyle bakın gördüğünüz gibi iyice birikti. Enzimler hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle oluşan bu biriken hidrojen iyonları geri gelecekler. Bu sırada bazı yerlerden geçecekler. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu sırada işte bu akımdan dolayı da bir enerji oluşacak. O oluşan enerji de ATP isimli moleküllerde depolanacak ve hücre de bunu kullanacak daha sonra. Bakın enzimler hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle oluşan enerjiyi de kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretirler. Bakın bunun nasıl çalıştığını gösterecek şimdi. Bunlar da muazzam moleküler motorlar. Enerji santralı hücrenin burası. Matrix üzerindeki bu nedenlerden olağanüstü bir yaratılış vardır. Şimdi daha yakından gösterecek. Şimdi bu nedenlere daha yakından bakalım. Bakın, muazzam bir moleküler makine, yaratılış mucizesi. Şimdi buradaki motoru görüyoruz. Dikkat edin, burada mükemmel meydana getirilmiş, yaratılmış Allah tarafından bir motor var. Matrix üzerindeki nodüllere baktığımızda olağanüstü bir moleküler makineyle karşılaşır. Dünyanın en küçük makineleri bunlar ve en mükemmel çalışan. Bir şey küçüldükçe teknoloji artar. Bunların tabii yaratılış mucizesi, yani eşi benzeri yok, insanın yapabileceğinin çok üstünde. Nodüller protonlarda depolanan enerjiyi ATP'nin, yani enerji depolayan moleküllerin kimyasal bağında depolanan enerjiye çeviren bir tribün gibi çalışıyor. Bakın nasıl çalışıyor. Şimdi protonlar geliyor. Özel olarak bakın, buradan kanallardan içeri giriyor. Burada dönen bir rotor var. Onun üzerine yerleştiriliyor. Bakın görüyorsunuz. Her bir deliğe, her bir yuvaya bir tane proton yerleştiriliyor. Bu çarka bağlanıyor. Tam bir tur atıp geri geldiğinde bakın ikinci bir kanaldan, burası giriş kanalı. Protonlar buradan giriyor. Bu rotorun üzerine yerleştiriliyor. Bu tur atıp geldikten sonra bakın diğer bir kanaldan aşağıya gönderiliyor. Buraya gönderiliyor. Başka bir çıkış kanalı açılıyor ve buradan gönderiliyor. Bu da çıkış kanalı, gördüğünüz gibi bakın. Çıkış kanalını işaretliyor. Tabii canlandırma bunlar. Bu şekilde proton çıkışında depolanan enerji mekanik rotasyonel enerjiye dönüşüyor. Yani bir enerji, protonların hareketinden meydana gelen bir enerji, başka bir enerji şeklinde ve en sonunda da kimyasal enerji olarak depolanıyor molekülün üzerinde. Bakın görüyorsunuz. Bu dünyanın en küçük ve mükemmel motorları bunlar. Teknoloji harikası, yaratılış harikası daha doğrusu tabii ki. İşte bakın buradaki enzimde F1 ATPaz adlı enzime iletiliyor burada. Ve o da ATP moleküllerinde F1 ATPaz, bu enzim ADP'yi alıyor, bir tane fosfat bağı ekliyor ve kimyasal bağ olarak depolanıyor enerji. Kontrollü bir şekilde yapılıyor ki bu hücre kontrollü olarak kullanabilsin daha sonra. F1 ATPaz protonların zardan geçişini sağlayarak ATP üretiminde katalizör görevi görüyor. Burada bu enzimin görevi bu bağları oluşturmak. İşte ATP moleküllerinin oluşmasını sağlamak. ADP'den bir fosfat daha ekleyerek bunu ekliyor. Her enzim gibi ATP'ye sintaz enzimi de ters yönde görebiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer proton miktarı azaldığı zaman bu sefer aşağıdan yukarıya bakın gönderiyor. Ters yönde. Ve böylece hep denge içinde tutuluyor. Yani mitokondrinin çalışması son derece etkin ve verimli bir kontrol altında tutulan bir sistemle kontrol ediliyor aynı zamanda.
Evet. Şimdi o mesela motor zara yerleşmesi lazım. Zara yerleşmesi için özel aminoasitler var. Bir. Ondan sonra o proton için özel bir kanal olması lazım. Yani tamam da yani bir proteinden proton akmaz normalde. O akabilmesi için özel aminoasit seçimleri ve bir kanal dahilinde akabilmesi için, yani bir tıpkı bir suyun su borularından akması gibi özel aminoasit dizilerinin olması lazım ve bunların her birinin olması lazım. Ufak oradaki bir hata protonun akmamasına sebep olur. Ek olarak şimdi normalde pek rastlanılmayan bir şey. Bir proton geliyor, bir madde oluyor, bir değişiklik oluyor ama bu değişiklik komple bir dönmeye sebep oluyor. Yani burada çok bilim adamları şaşırtan durum bu oluyor. Nasıl olur da bir iki maddenin bileşmesiyle beraber böyle düzenli bir şekli olur. Burada resmen bir normal suyun tribünlerini, bizim barajlardaki su tribünlerini çevirmesi gibi bir durum var. Protein resmen dönüyor. Tamam döndü de işte onun da bir şaft yoluyla aşağı iletilmesi gerekiyor. İletiliyor. Aşağıda da bölme var. Üç tane bölme var. Her biri özel hazneleri var. ADP ve fosfat molekülleri için. Bunların da olması lazım. Dönmesiyle beraber şekil değiştiriyor. İçeri doğru kapanıyor. Kapanmasıyla beraber o ADP ile P'nin birleşmesine müsait bir ortam oluyor. Birleşiyor. ATP oluşuyor. Ve sonraki dönme hareketinde tekrar açılabiliyor. Yani burada o kadar mükemmel bir sanat var ki bunu kesinlikle şu anki bilim düzeyiyle hesap yani amaç budur. Yani böyle bir şey tasarlayın, bir mühendis olarak, bir bilim adamı olarak dediğinizde hangi analistler olması lazım? Hangi sırayla olması lazım? Bunun istediğiniz kadar bütçe, istediğiniz kadar size süper komputer, süper bilgisayar, bunlarla düzgün bir tasarım yapın deseniz imkanı yok, yapamazlar.
Yapamazlar.
Daha anca var olan yapıların nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla ve buradaki bütün bu detaylar her birinin bir anda olması lazım. Yani burada mesela biraz önce dedik, yani zara oturmasını yarayan amnestiler olmazsa böyle bir şey yapının ne anlamı var? Hani mesela adam diyor ya, işte Hamlet yok ama Hamlet'i seçen bir akıl olma, Hamlet'i seçtiren bir bilgisayar olsa gibi bir izahları oluyordu Evrimci. Ya burada böyle bir şey yok ki. Yani ortada enerji üreten bir başta bir durum yoksa bu böyle bir kusurlu motorun hücre açısından hiçbir yararı yok. Böyle durumlarda dolayısıyla bunun bir evrimle bir ilgisi de yok. En sonuna kadar bu sistemin mükemmel bir şekilde olması lazım. Dolayısıyla bu tarz yapılara baktığımızda kademe kademe gelişim iddiasının ne kadar saçma olduğunu görüyoruz. İnşallah daha da detaylarına gireriz.
Evet. Şimdi protein yapıları, bunların her birinde protein görev alıyor. Mitokondri içerisinde 600 tane proteinin var olduğu düşünülüyor. Ve hücrenin içerisinde yüzlerce, hatta binlerce mitokondri olabiliyor. Yani mesela bir karaciğer hücresinde 2000 tane mitokondri var bu enerji santrallarından. Bu enerji santrallarında enerji elde edim verimliliğine baktığınız zaman dünyanın en gelişmiş nükleer santrallarından daha gelişmiş mitokondriler. Yani teknolojik olarak. Şimdi bir bilim adamına, herhangi bir bilim adamına ya da bilim adamlarına bir protein yap ve bu herhangi bir organizmaya yararlı olsun, şu filanca görevi görsün dediğiniz zaman bilim bugünkü düzeyiyle bunu hayal bile edemiyor. Yani nasıl bir protein yapacağını bilemez. Hangi amino asit diziyle, Serdar Hocam dedi ya, hangi amino asitleri koyacak ki, nasıl bir şey olsun? Halbuki Allah yoktan var edendir. Yani Allah bunları yaratmış, insanın bunları araştırması bilimi oluşturuyor. Zaten var olan bir şeye baktığımız zaman biz, mesela Nobel ödülü veriliyor bir bilim adamına. Neden? Allah'ın yarattığı bir şeyi keşfettiği için, o da Allah'ın ilhamıyla oluyor zaten tabii, Allah'ın ilham etmesiyle. Zaten var olan, yaratılmış olan bir şeyi bakıp tanımasından dolayı Nobel ödülü veriliyor. Halbuki burada övülmeye layık olan tabii ki hamd, yani övülmeye layık olan Allah'a, değil mi? Onun yaratıcısı olan Allah'a olması gerekiyor. Bir sadece bakan ve bulan bilim adamına Nobel ödülü veriliyorsa, övgülerin en fazlasına layık olan da Allah, onun yaratıcısı olan Allah olmuş oluyor inşallah.
Bak ne diyoruz i̇nşallah. Fatiha'nın başında, şeytanları Allah'a sınırım, elhamdülillahi rabbil alemin. Yani alemlerin Rabbine hamd olsun diyoruz. Nasıl alem? Şimdi mesela biz protein alemini inceliyoruz, değil mi? Evet. Yani orası bir dünya, bir alem. Hakikaten muhteşem organizasyonların olduğu, değil mi? Mesela atom başlı başına, kendi başına bir alem. Sonra amino asitler kendi içinde bir dünya onlar, değil mi? Sol elli olacaklar ve bir sürü prensipleri var. Bir üst prensipte proteinler. Onlar zincir halinde olacaklar. Ayrı bir prensipleri var. Sonra hücre. Apayrı sistemleri var işte. Enerji sistemlerini inceliyoruz. Hepsi ayrı prensipleri var. Sonra hücre, mesela oksijen gerekiyor. O vücudun bütün organizasyonuna tabi. Tamam mı? Onun olması için beyin olması gerekiyor. Beyin için kan, onun için oksijen olması gerekiyor. Oksijen için dışarıda atmosfer. Atmosferin karbondioksit oranı, azot oranı olması gerekiyor. Karbondioksit için bitkilerin olması gerekiyor. Bitkilerin o döngüyü yapması için güneşe ihtiyaç var. O bitkilerin devamı için yağmur olacak. Bir, belli bir oranda olacak. Belli bir düzende olacak. Ozon tabakasının olması gerekiyor o sistem için. Yani hep bunların saydıklarımızın hepsi bir alem. Yani bitkiler alemi.
Evet. Diyoruz.
Değil mi? Güneş olacak ayrı. Yağmur için bulutlar olacak. Hepsi ayrı. Yedi kat gök olacak. Hepsi kendi, değil mi? Ultraviyole girmemesi gerekiyor. Göktaşların düşmemesi gerekiyor.
Çekim güçlerin ona göre oranlı olması gerekiyor.
Yani
maddenin oranı ona göre olacak.
Dünyanın açısının oturması gerekiyor ki o yağmur, evet, o bitkiler için mevsimler olması gerekiyor. Güneşin uzaklığının ayrı. Yani bunların hepsi başlı başına bir alem. Yani bir protein den konuşurken onun ne yapması gerektiği, onun ayarı için bütün atmosferin, güneşin, yani belki Samanyolu'nun, bütün sistemin hepsi birbirine uyumlu bir ayarlı olması gerekiyor. Olacak. Ve hepsi kendi içinde bir alem. Yani bunu daha da büyütebiliriz yani, ve bu binlerce alem. Yani denizleri saymadık, değil mi? Yani böyle yıldızları saymadık. Bunların hepsi birbirine uyumlu. İşte Allah bütün bu alemlerin Rabbi, Yüce Allah'ımız, değil mi? Hepsini kendi büyük sonsuz ilmiyle kuşatmış.
Maşallah.
Ve öyle yaratmış hepsini, her şeyi inşallah.
Evet, burada en ufak bir dengede mesela işte mesela atomun protonlarla elektronlarını ya da protonlarla nötronları bir arada tutan kuvvetler var. Bunlar da böyle en ufak bir değişiklik meydana geldiği zaman senin söylediklerinin diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor, hayat olmuyor. Hiçbir anlamı olmuyor zaten yani. O zaman dünyada olmuyor, uzayda olmuyor, ondan sonra hücrede olmuyor, proteinlerde olmuyor, DNA'da olmuyor, olmuyor da olmuyor. Bakın herhangi birinde en ufak bir dengede değişiklik. Yer çekimi biraz farklı olsa yine bu saydıklarının hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü bütün hepsi olamıyor. Ondan sonrası olamıyor. Bütün bu dengelerin, hassas dengelerin hepsinin bir arada yoktan var edilmiş, yani yaratılmış olması gerekiyor. Bu da bize, değil mi, sonsuz akıl, kudret, güç sahibi Allah'ın, sonsuz sanat sahibi Allah'ın yaratmasını kanıtlıyor. Yani bilim, evet, bilimi Allah yaratıyor. Çok açık. Çünkü Allah'ın yarattıklarına biz baktığımız zaman bilim oluşuyor. Dolayısıyla bilimi yaratan Allah olmuş oluyor. Bilim de tabii ki Allah'ın sanat eseri olduğuna göre onun sanatçısı olan, yani tabii kıyaslamak olmaz ama inşallah sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi Allah'ı tesbih ettirir bize. Bilimin de amacı budur. Yoksa bilimin amacı kalkıp da 19. yüzyılın köhne materyalist şeylerini savunmak değildir, saçmalıklarını. Bilimin amacı bize bilim Allah'ın yaratmasına götürtür. Ve sonsuz akıl sahibi Allah'ı tesbih ettirir bize, yücelttirir bize inşallah. Yavaş yavaş bitirelim mi inşallah?
Bir ayet okuyup bitirelim inşallah. Akın hocam, sen.
Evet, bir ayet okuyalım.
Herhangi bir ayet.
Şimdi yine evrimciler ve o evrimcilere inanan bazı kimselerle ilgili inşallah. Allah alem. Şeytanı Allah'a sindirim. Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah onların işlemekte olduklarını bilendir. Yani zanla gerçeğe ulaşamazsınız diyor Allah. Yani işte şöyle hücre şöyle oluşmuştur diye tahmin ediyoruz. Ya da başka bir şöyle bir şey, bir sistemle türler oluşmuştur diye tahmin ediyoruz. Böyle gerçeğe ulaşamazsınız diyor Allah. Veyahut da falanca evrimci diyorsa herhalde doğrudur, öyle zannediyorum. İşte evrimcilerin, işte bilim adamlarının bir kısmı bunu söylüyorsa zannediyorum ki evrim doğrudurla da gerçeğe ulaşamayız. Biz araştıracağız. Hocamızın kitapları belli. İnternet sitesi var hocamızın, harunyahya.org. Oradan girebilir. Yani tüm dünyadaki insanlar için geçerli. Yani İngiltere'de olsa, Avustralya'da olsa. Her yerden girip evrimin net bir şekilde olmadığını Allah'ın izniyle hocamızın sitelerinden, kitaplarından öğrenebilirler. Yani zanlarla gerçeğe ulaşamayız. Allah bunu bildiriyor bize inşallah.
Çok daha detaylı, çok daha hikmetli bir şekilde hocamız mükemmel yazmış.
Maşallah.
Protein sentezi, hücredeki mucize, hücrelerindeki mucize, DNA mucizesi ve daha 300'e yakın eseri, her biri muazzam bir hikmet
kaynağı.
Maşallah.
Evet, biz de hocamızdan öğrendik zaten inşallah. Kur'an'dan, hadislerden, sünnetten ve hocamızdan öğrendik inşallah bildiklerimizi inşallah.
İnşallah.
Bütün onun eserlerinden anlatıyoruz burada anlattıklarımızı. Evet, dediğin gibi daha detaylı bilgi için harunyahya.org. Yine Darwinizme günü gününe cevap verildiği hocamızın netcevap.org sitesi var. Bakın netcevap.org sitesine girerlerse orada bütün Darwinist iddialara günü gününe cevap inşallah olduğunu görecekler inşallah. Herkes inşallah ilmini arttırsın. Çünkü yeryüzündeki gelmiş geçmiş en büyük fitne olan Darwinizme karşı bir Müslümanın fikren mücadele etmesi farz. Çünkü Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin diyor inşallah. Dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin diye emrediyor. Allah'ın emir, yani yapın dediği, değil mi? Farz inşallah. İttihat-ı İslam da en büyük farz. Üstadın da Said Nursi de söylüyor bunu inşallah. Dolayısıyla bu fitnelerin yeryüzünden kalkması ve İslam birliğinin kurulması için her Müslümanın üzerine de vazife bu.
İnşallah.
Eserleri de en güzel şekilde Allah yaratmış, hocamızın kitapları. Her şey hazır. Kimsenin Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yok. Her şey en mükemmel şekliyle var. Oradaki CD'leri, filmleri yüklesinler, CD'yi çoğaltsınlar, kitap alsınlar, dağıtsınlar, yaratılış atlası alsınlar ki yani bu hocamız hiçbir telif hakkı almadığı için maliyetine satılan eserler, değil mi inşallah? Çok büyük sevap olur ve ahir zamandaki mücadele de bu şekilde olur. Fikren mücadele inşallah.
İnşallah.
Çok kısa bir zamanda Allah İslam'ın hakimiyetini nasip edecek. O zaman da geldi. Çok alametleri gözüküyor. Bakın vizeler kalkıyor. Pasaportların kalkması gündeme geldi. Hazreti Mehdi'nin çıkışı çok net. İstanbul'da çıktığını hadislerden anlıyoruz zaten inşallah. Ve zıl ve gölgesi bütün dünyayı kaplamış. Çünkü gelişmeler hep o yönde oluyor. Dünyada bütün olan olaylar da Mehdiyet etrafında dönüyor. Hazreti İsa'nın çıkışıyla ilgili değil mi inşallah? Ve İslam'ın hakimiyetine gittiği çok açık. Dolayısıyla bu bir Allah'ın kaderi ve mutlaka olacak. İnşallah. Müslümanlar da Allah'ın huzuruna getirildiğinde tabii hesaplarını bu şekilde verecekler. Yani İnşallah. Herkes kendisinden sorumlu olacak inşallah yaptıklarıyla. İnşallah. Dolayısıyla da bu yolda inşallah bütün hayatımızı bu yolda adamamız gerekiyor. Çünkü yaratılışın amacı da bu. Allah bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırız. Ben diyor insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Başka bir ayette de Allah ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diye buyuruyor. Bir insanın yaratılış amacı Allah'a kulluk etmek, ibadet etmek. O da bu şekilde oluyor inşallah.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun, Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun, Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.